Ayrım 9. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik. 1969-2009. Ayfer Gürdal Ünal. Sayfa 122. Tutkunun yaş günü hazırlıklarının anlatıldığı bölüm bize karakterin iç dünyası hakkında yeni bir ipucu sunar. Tutku, doğum günü için alınan elbisesini giyip aynanın karşısına geçince şöyle düşünür. Saçlarını tararken yüzünü inceleyerek düşünüyordu. Sınıf arkadaşlarından olan Elif kadar güzel olmayı çok isterdi. Elbisesi de vitrindeki mankenin üstünde durduğu gibi durmuyordu. Keşke diye geçirdi içinden. Keşke yürüyor olsaydım. O zaman elbisem daha güzel olurdu. Şöyle bir döndüm mü etekleri yelpaze gibi açılırdı. Bütün neşesi uçup gitmişti. Saç fırçasını hızla masaya vurdu. Sayfa 38. Alıntıdan da görüldüğü gibi kimi zaman yürüyememek, özlem ve öfke duyurtan bir durum olarak yaşanmaktadır. Tutkunun bayram için alınan ayakkabılarla olan öyküsü de onun yürüyebilme arzusunu gösteren bir ayrıntıdır. Yeni ayakkabılarını kapıcının küçük kızına veren Tutku'ya annesi kızar ve bu davranışını onun aşırı merhametli oluşuna yorar. Halbuki gerçek farklıdır. Tutku kendi ayakkabılarını eskitebilme, en azından tabanlarını kirletebilme şansına bile sahip olamadığından içinden gelen dayanılmaz istekle yeni pabuçlarını arkadaşının eskileriyle değiştirmiştir. O an ne kadar mutlu olduğunu da anımsıyordu Tutku. Gözü ayağındaki rengi solmuş, yer yer yırtılmış, bağcıkları olmayan ayakkabılara takıldıkça kendisini yürüyor gibi duyumsayarak sahte sevinçler yaşamış ve işittiği azarlara aldırış etmemişti. Onun neler hissettiğini yürüyen birinin anlaması çok zordu. Sayfa 51. Kısa bir gezi için Konya'ya Mevlana Türbesi'ne uğurladığı anneannesinden, torunun Tutku yürüsün diye dua etmesini isteyen Tutku'nun bu dileği, kızın yürümeye duyduğu özlemin bir diğer kanıtıdır. Sayfa 64. 5. sınıf biterken çocuklar ailelerinden istedikleri hediyeleri konuşmaya başlar. Hatice bisiklet, Ülker paten istemiştir. Tutku'nun bu konuda hissettiklerini tanrısal anlatıcı şöyle betimler. Tutku da bir çift patenle bisiklete özlem duyuyordu. Kendisini onlara binerken düşlüyor ama bunu hiçbir zaman yapamayacağı aklına geldikçe de karşı koyamadığı bir kıskançlığa kapılıyordu. Elinde olmadan arkadaşlarının da böyle şeylere sahip olmasını istemiyordu. Sayfa 67. Ancak ailesi diploma hediyesi olarak bilgisayar alır ve bu küçük kızı çok mutlu eder. Güneşe açılan pencere sonuna yaklaşırken Tutku yeni bir doktora götürülür. Daha önce Tutku'nun ameliyat olmayı reddettiğini görmüştük. Babasının engelli olduğu halde yaşamın değişik alanlarında çok başarılı olanlara dair anlattıkları küçük kızı etkiler. Tutku engelini kabul etmiş, ameliyat olmamayı seçmiş ancak kendisine engeliyle güzel bir gelecek kurabilmek için çalışmaya karar vermiştir. Anlatının bundan sonraki hakim duygusu umuttur. Sevin İzgün'ün Rekortmen Tekerlekli Sandalye öyküsündeki öykü boyunca adını öğrenemediğimiz tekerlekli sandalyesinde basket oynayan erkek çocuk anlatıcının, Necati Güngör'ün Ressamın İki Kuşu öyküsündeki kaydıraktan düşüp yürüyemez hale gelen kız ile Sevim Akın Horoz Adam ve Korsan romanındaki işlemeyen yağmurun öyküleri de engelli ben anlatıcıya rastladığımız eserlerdendir. Rekortmen Tekerlekli Sandalye'de 50 maçta yenilmeyen bir tekerlekli sandalye basketbol takımının oyuncusu olan erkek karakter öyküsüne "Hepimiz acılı bir öyküden yola çıkarak bu takımda buluştuk." diye başlar. Sayfa 39. Anlatıcının acı çektiğinin ilk ipucunu aldığımız bu başlangıç, daha sonra anlatıcının takımdaki çoğu arkadaşı gibi kendinin de trafik kurbanı olduğunu belirtmesiyle anlamlı hale gelir. Anlatıcı, şimdiki başarısına düşleri sayesinde kavuştuğunu söyler ve düşlerini paylaşır. Rüyalarında eski günlerdeki gibi koşup oynamaktadır. Güneş doğup da doğrularak ilk adımını atmaya çalıştığında gerçekle yüz yüze geldiğini paylaşan anlatıcı, önceleri bu durumu bir türlü kabul edemez. Ben, çocuk ben, koşup oynayarak büyüyecek olan ben, tek bacaklı bir leylek gibi uçamıyor, koşamıyor, gökyüzüne kanat çırpamıyordum. Sayfa 40. Daha sonra anlatıcı yok olan bacağını hala hissedebildiğini anlatır. Onsuz da yola devam etmesi gerektiğini belirtir. Anlatıcı, tekerlekli sandalyesinin pedalına bastığında uçabildiğini, üstelik takım arkadaşlarıyla birlikte uçtuğunu paylaşarak okuru, "Ah, inanmıyorsanız o zaman gelin spor salonuna nasıl basketbol oynadığımızı görün." diyerek kısmen meydan okuma, kısmen ikna çabası olarak nitelendirilebilecek bir tonla kendi gözüyle görmeye davet eder. Öykünün daha sonraki kısmında bir grup kız öğrenci başarılı takımın bireylerine birlikte dans etmeyi önerirler. Anlatıcı çok şaşırır. Yoksa tekerlekli sandalyede olduğumuzu ayırt edemiyorlar mıydı? Diye iğneleyici bir tonla sorar. Sayfa 44. Önerinin içtenlikli olduğunu anladıklarında duygularını takımda ne kadar arkadaş varsa hepsinin yüzündeki şaşkın anlatım gülücüğe dönüştü. Her birinin yüzü yalnızca birer gülücüktü. Güneş gibi, ışıl ışıl. Sayfa 44. Diyerek dans çalışmaları sürdükçe ise herkes gibi ben de çok ama çok mutluyum diye doğrudan anlatır. Sayfa 46. Kızlar onlara dans, onlar da kızlara basketbol öğretmektedirler. Anlatıcı, yaşamın içinde kendinden farklı olanla dans eylemini paylaşmakta, bir oyunu şartlarını oyuna uydurarak ayakları yerine tekerlekleri kullanarak oynayabilmekte, yaşama katılma duygusu da onu mutlu etmektedir. Dans etmek, yeni arkadaşlar edinmek, yeni şeyler öğrenmek ne harika. Öyle durduk yerde içimden bağırmak geliyor. Ne diye mi bağıracağım bilmem ki. Yaşasın, harika, çok güzel. Başka ne diyebilirim ki? Son zamanlarda aynaya daha çok bakar oldum, yüzümü inceliyorum. Bir değişiklik var ama ne? Buldum, gözlerim parlıyor. O kazadan sonra yalnızca bacağımı değil gözlerimdeki parıltıyı, dahası canlılığı da yitirmiştim. O parıltıyı tekerlekli sandalye basketbol takımına girince yeniden yakaladım. Sayfa 48. Antrenörü ileride onun da iyi bir antrenör olacağını söyleyince anlatıcı gururlanır ve sevincini antrenörünün boynuna sarılarak gösterir. Anlatının sonunda düşlerini yitirmeyen, geleceğe umutla bakan bir genç zihninde tekerlekli sandalyesiyle gökyüzünde bulutlarla dans ettiğini kurarak anlatısına son verir. Bu engelli ben anlatıcı, engelli engelsiz birlikteliğini kızlar dans ekibiyle kurmuş, takım arkadaşlarıyla başarı ve dostluğu paylaşmış, yeni durumuna uyum sağlamış, geleceği umutla bekleyen ve kuran, kendine güvenen bir engelli olarak kurgulanmıştır ve okura engelsiz engelli kaynaşmasının önemini duyumsatır. Yine de onun iç dünyası hakkında çok fazla bilgi edinemeyiz. Necati Güngör'ün Ressamın İki Kuşu öyküsünde adını yine bilmediğimiz ressamın yürüyemeyen kızı öykü boyunca kendinden çok ailesini anlatır. Öykü, önce annesiyle babasının tanışıp birbirlerini sevmeleri ve evlenmelerinin öyküsüyle ilerler, sonra annesiyle birlikte parkta olduğu bir gün kaydıraktan nasıl düştüğüne geçer anlatıcı. Nasıl düştüğünün öyküsünü de çok sonraları babasından bölük pörçük öğrenmiştir. Bu düşüş nedeniyle baba tarafından suçlanan anne ailesini bırakıp gitmiştir. Anlatıcının duygu dünyasına ait ipuçlarını yalnızca aşağıdaki bölümden çıkarabiliriz. Düştüğüm zaman yerimden kalkamıyorum. Birinin tutup kaldırması gerekiyor beni. Yataktan kalkarken de öyle, illaki biri yardım edecek. Ancak ellerimin üstünde sürünebiliyorum. Kazadan bu yana hep babam kucağında taşıyor beni. Hareket edemediğim için zamanla şişmanladım. Babama ağır geldiğimi de biliyorum. O olmazsa, onun güçlü kolları olmazsa ben hiçbir şey yapamam. Çişe gitmek için bile onun yardımı gerekiyor. Beni kucakladığında ona bütün sevgimle sarılışım biraz da bundan. Onun varlığına sıkı sıkıya sarılınca kendimi güvende hissediyorum. Annemden sonra babamı da yitirme korkusu içimde bir yerlerde duruyor çünkü. Korkumu babam öldürüyor. Sayfa 17. Bu anlatıdaki ben anlatıcı, babasına bağımlı, yaşamda kendi başına hiçbir şey yapamayacağına inanan bir sesle konuşuyor. Yalnız kalmaktan korkuyor, ancak babası varken güven hissi duyuyor. Görüldüğü gibi bu engelli, bağımlı ve çaresiz bir biçimde kurgulanmıştır. Horoz Adam ve Korsan'daki ben anlatıcı, Yağmur ise, kendisine ilişkin en çok bilgiye sahip olduğumuz engelli karakterdir. Burada eğitimci ve çocuk edebiyatı uzmanı Maria Nikolayeva'nın çocuk edebiyatının karakter ağırlıklı değil de kurgu ağırlıklı olması ile ilgili düşüncelerini gözden geçirmek yararlı olabilir. Nikolayeva, The Rhetoric of Character in Children's Literature, çocuk edebiyatında karakter retoriği isimli incelemesinde, geleneksel çocuk edebiyatının kuşkusuz biçimde kurgu ağırlıklı olduğunu belirtir. Yetişkinlerle kıyaslandığında çocuk okurun karakterlerden çok olaylara ilgi duyduğunu belirten yazar, durağan, kapalı karakterlerle örülü olay, ağırlıklı mitler ve masallarda olduğu gibi bu anlatıları taklit eden ilk çocuk kitaplarının da olay ağırlıklı olduğunu söyler. Günümüzde de çocuk kitaplarının büyük bölümünün olay ağırlıklı olduğunu belirten yazar, bu durumun hem çok fazla kullanıldığı için başından sonu kestirilebilen olay örgüsüne dayalı formül kurmacasında, ki Kemalettin Tuğcu anlatıları bu türün ülkemizdeki örneğini oluşturur, hem de kaliteli romanlarda görüldüğünü anlatır. Bu durumun 1960'tan sonra değişmeye başladığını vurgulayan Nikolayeva, günümüzde çocuk edebiyatı eleştirisinde olay örgüsünden daha çok karakterizasyona odaklanıldığını ve edebi kalitenin karakterizasyonda arandığını anlatır. Maria Nikolayeva, The Rhetoric of Character in Children's Literature, Scarecrow Press, Oxford, 2002, sayfa 18-19. Horoz Adam ve Korsan bu açıdan karakter ağırlıklı bir roman olarak belirlenebilir. Yağmur'un hem fiziksel hem ruhsal özellikleri hakkında diğer tüm anlatılardaki karakterlerden daha çok bilgi ediniriz. Diğer iki ben anlatıcılı eserde engellilerin fiziksel özelliklerinden hiç bahsedilmez ama Yağmur'un deniz renkli gözlere sahip olduğunu biliriz. Çocuk işitmemesine öfkelenip zaman zaman sinirli davranışlarda bulunur, öfkesinden duvardaki sıvaları yer, dedesinin koltuğuna çişini yapar, yastıkları patlatır. Yağmur, köyden kente kapıcı olarak göçen ailesinin apartman sakinlerinden utanıp sakladığı bir çocuk olduğunun farkındadır. Gün boyu varlığı kimseyi rahatsız etmesin diye televizyon karşısında mum gibi oturur. Televizyonda en çok maç gösterilmesini ister çünkü kendisine en çok uyan işin futbolculuk olduğunu düşünür. Futbolcular hiç konuşmaz, bacaklarıyla çalışırlar. Eski yaşamını, köyünü, köydekilerin yanaklarını sevgiyle avuçlamasını çok özler. Bir gün apartmanda bir yaşlı komşu onu evine davet eder. Kazım amca birlikte boya yaptıkları sırada radyoyu sonuna kadar açar. Yağmur da yanağını radyoya dayayıp bir titreşim duyar. Çok mutlu olur. İçinde hayat ışığı sızdığını düşünür. Belki kendisi için hala ümit vardır. Bu duygusunu şöyle ifade eder. Hayallerle büyüdüm ben. Çatılarda, bulutlarda gezdim, bıçak sapından mikrofonumu kaptım, otomobillerin üstünde, gökdelenlerin tepelerinde şarkılar söyledim. Şimdi usulca insem yere, okula gitsem, harfleri sayıları yan yana getirsem, maket ev yapsam, kanat taksam, kelebek olsam, kitapların dilini çözsem. Eksikliğim vurulmasa yüzüme, yok sayılmasan. Sen de bizim gibisin dense. Kulağın zayıf ama bizden iyi görüyorsun, hissediyorsun, iyi kalpli çocuksun deseler. Sayfa 60. Görüldüğü gibi Yağmur'un tek istediği okula gidebilmek ve normal yaşıtlarınca varlığının sevgiyle kabul edilmesidir. 5. kattaki yaşlı arkadaşı ona radyoyu armağan eder. Yağmur sesleri duyabilmekte ancak ne olduğunu ayırt edememektedir. Ama o bu duruma bile sevinçle razıdır. Yağmur duygularını kulağım acısa da gürültüden anlamsız seslerden kendimi geberecek kadar kötü hissetsem de ötekiler gibiydim şimdi sözleriyle ifade eder. Sayfa 62. Armağan radyosunun varlığını ya elinden alır da onun sessizliğiyle baş başa bırakır korkusuyla annesiyle dahi paylaşmaz. Babası bir gün radyoyu bulduğunda hırsızlık yaptığını sanır ve Yağmur'u pis bir toz bezi parçasıymışçasına tekmeleyerek belasın diye bağırır. Sayfa 72. Burada okur derdini anlatamayan ve şiddet gören bir engellinin değersizlik duygusuyla karşılaşır. Alıntı aynı zamanda engelli çocuğunu bela olarak gören bir babanın varlığına da işaret eder. Yağmur artık vaktinin önemli bir bölümünü Kazım amcasının yanında geçirmekte, o evde, evinde karşılaştığı muameleden farklı olarak neyse o olarak sevildiğini ve kabul edildiğini duyumsamaktadır. Ancak bir süre sonra Kazım amca hastalanır. Önce hastaneye gider, biraz iyileşince de ev boşaltılır, oğlunun yanına göçer. Yağmur için derin bir yalnızlık başlamıştır. Bu yalnızlık günleri 5 numaraya taşınan bir müzisyenle son bulur. Işık abi, işitme engelli kuzeninin eski kulaklıklarını Yağmur'a verir ve ona sesleri ayrı ayrı duymayı öğretir. Yağmur bu çalışmayla ilgili duygularını şöyle anlatır. Benimle günlerce, aylarca usanmadan uğraştı bu yabancı adam. Ailemdekiler gibi beni sevmiş, inandığı noktaya taşımak için deli sabrıyla didinmişti. Derdimi kolayca anlıyor, neye ihtiyacım olduğunu, kendini çok iyi anlatmanın yollarını biliyordu. Onunla birlikteyken yaşam, insanlar korkutmuyordu beni. Yaşamın şifrelerini bir bir önüme koyuyor, öğretiyor, yabancılığımı, korkularımı bir bir siliyordu. Sayfa 118. Engelli bireyin normallerin dünyasında korku duyabileceğini, yaşamın şifrelerini algılama zorluğunu ve bunun yarattığı korkunun onu nasıl kenarda tuttuğunu bu anıtı örnekler. Nitekim Yağmur, Işık abinin işitme engelli kuzeni Seçkin'le tanışınca dünyası değişir. Benzerini bulmak kadar güzel bir şey yok şu dünyada, benzer dilden konuşmak kadar. Cam gözle tanışmam engelleri aşmamı kolaylaştırdı. Önce o, sonra onun işitmeyen arkadaşları, okulu, dünyamı koskoca bir köye çevirdi. Sayfa 119. Bu alıntı, Yağmur'un iç dünyasındaki değişimi, kendi benzerini bulunca yaşadığı güven duygusunu ve yavaşça o korku dolu dünyanın dönüşerek tanıdık, bildik köyünün uyandırdığı duyguları uyandırmasını gösterir. Işık abi geceleri bir diskotekte çalışmaktadır. Bir gün çalıştığı yere Yağmur'u da götürmek ister ve ailesinden izin alır. Ailesinin iznini alırken Yağmur'un söyledikleri belki de birçok engelli evinde yaşananları yansıtmaktadır. İşitme engelli olmasaydım kesinlikle hayır derdi bizimkiler. Müziği duyamayacağım için değil, benden ümitlerini kestikleri için yanıtları evet oldu. Sayfa 120. Burada ailenin engelliden ümidini kesmesi, o nasılsa bir kenarda kalır, kendine ve aileye bir zarar verecek duruma gelmez duygusuna bağlanabilir. İçindeki yeteneği geliştirmek için sabırla eğitim veren Işık abi sayesinde eksik değil, farklı olduğuna inanan Yağmur, 21 yaşına geldiğinde ses sistemleri kuran bir firmada ses teknisyenliği yaparak yaşamını kazanır. Eksik değil, farklı olduğuna inanması Yağmur'u özgürleştirmiştir. Anlatı, tanımadığı ve anlamadığı bir dünyanın uyandırdığı korku hislerini, yalıtılmışlığı, yalnızlığı, benzerini bulup arkadaş olunca duyulan güveni başarıyla anlatır. Engeline rağmen kendisine gösterilen ilginin ve kabulün ne denli değerli olduğunu, sevginin insan dünyasındaki vazgeçilmez yerini sezdirir. Burada kurgulanan engelli, öfkesi, umudu, korkusu, çabası, gayreti ve yaramazlıklarıyla yaşamın içinden idealize edilmemiş, çok boyutlu bir engellidir. Aslında Sevim Akın bu eseri, engelsiz çocuklara bir işitme engelli çocuğun yaşamı konusunda duygudaşlık geliştirme fırsatı veren bir eserdir. Açık bir karakter olarak geliştirilen Yağmur, eser boyunca değişir, yalnızlıktan kurtulur, doğru arkadaş seçimleri yaparak topluma karışır. Eserin tek eleştirilebilir yanı, Yağmur'un kulaklık yardımıyla normalleşerek yeni bir yaşama başlangıç yapmasıdır. Eğer Yağmur engeliyle beraber yaşama uyum sağlasaydı, bu kitap engelli karakteri olan iyi bir çocuk edebiyatı eserinde olması gereken özelliklerin tümüne sahip olacaktı. Esasen engellinin iç dünyasına ulaşabildiğimiz anlatılarda en yoğun duygu normalleşmeye, herkes gibi olmaya duyulan özlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazen kıskançlık ve öfke duygusuna rastlanmışsa da bu duygu geçicidir ve hemen kontrol altına alınır. Farklı olmaktan dolayı çevreden gelen duyarsızlıklar, alaylar, düşüncesizlikler engelliyi incitmektedir. Bu duygunun izi açıkça sürülebilir. Arkadaşlarla beraber olabilmek ihtiyacı iç dünyanın sezdirdiklerindendir. Tecrit olmamak için bazen kendilerinin gerçek duygularını bastırabilmektedirler. Anlatılanların çoğunda engellinin değil de engelliyle karşılaşanların iç dünyalarının öne çıkması, engellinin umutları, düşleri, öfkeleri ve sevinçlerinin, geleceğe yönelik planlarının az sayıdaki eserde kısmen izlenebilir oluşu, engelli karakterlerin dışarıdaki karakterler olarak ele alındığı şeklinde yorumlanabilir. Benzer biçimde bazı anlatılarda ise engelli karakterden engelsiz karakterin duygusal gelişimi, değişimi için yararlanılmıştır. Ya da engel, kurguyu ilerletici bir araç olarak kullanılmıştır. Anlatıların daha çok engelsiz üçüncü tekil şahıs anlatıcılar tarafından yapılması, engelli ben anlatıcının yalnız üç eserde görülmesi de engelli karakterin merkezde değil de dışarıda yer alması, kenarda kalma durumunu pekiştiren bir olgudur. Zaten 40 yıllık bir geçmişte erişilebilen anlatı sayısı da bu dışarıda kalma durumuna işaret etmektedir. Tezin buraya kadar olan kısmında incelediğim eserlerde engellilerin dünyalarının nasıl şekillendiğini göstermeye çalıştım. Ancak dil de dünyayı şekillendiren önemli bir unsurdur. Rubin ile Watson'ın da belirttiği gibi cinsiyet ve ırk ayrımına yol açan dil kullanımı olduğu gibi dilin engelliye yönelik olumsuz tutum ve önyargı yaratacak biçimde kullanımı da söz konusu olabilir. Rubin ve Watson adı geçen makale sayfa 62. Bundan sonraki bölümde dil, dille aktarılan ideoloji ve engelli ilişkisi irdelenecek, dille aktarılan ön yargılar, dille aktarılan değerler ve dilin engelliliğe ilişkin kullanımlarının engelli üzerindeki etkileri anlatılardan yola çıkılarak incelenecektir. 9. ayrımın sonu, sayfa 130.